Ayrım 30, 4. Protokol, Frederick Forsyth, sayfa 287. 3. Bölüm, 16. Kısım. Brian Hartcourt Sweet arkasına yaslanmış, gözleri tavanda, bir yandan kalemiyle oynayarak dikkatle dinliyordu. "Bitti mi?" diye sordu Preston anlattıklarını bitirince. "Evet," dedi Preston. "Bu Dr. Wynn Evans vardı, yargıları yazılı şekilde sunmaya hazır mı?"
"Bunlar varılan yargı değil Brian. Bir metalin bilimsel analizi ve bilinen iki kullanım alanı. Yazılı rapor sunmaya da hazır. Onu kendi raporuma eklerim."
"Ya senin kendi vardığın yargılar, yoksa ona da bilimsel analiz mi diyeyim?"
Preston bu numaraları aldırmadı.
"Bence tayfa Semyonov'un Glasgow'a bu paketi bir yere bırakmak ya da birine elden teslim etmek amacıyla geldiği hiç tartışma götürmez," dedi. "Bunun da anlamı burada İngiltere'de bir illegal var demektir. Bence onu bulmaya çalışmamız gerek."
"Çok çekici bir fikir. Ama işin kötü yanı nereden başlayacağımız hakkında zerre kadar fikrimiz yok. Bak John, seninle açık konuşayım. Beni yine sık sık yaptığın gibi çok zor bir durumda bırakıyorsun. Bana ölü bir Rus denizcisinden aldığın ender bulunan metal bir diskten başka kanıt vermezsen durumu üst mercilere nasıl yansıtabilirim bilemiyorum."
"O disk bir nükleer aygıtın inisiyatörünün yarısı olarak teşhis edilmiş durumda," diye hatırlattı Preston. "Buna bir maden parçası diyemezsin."
"Pekala, aygıt olabilecek bir şeyin tetiğinin yarısı olabilir diyelim. O parça belki İngiltere'de olabilecek bir Sovyet illegaline gidiyor olabilir diyelim. İnan bana John, tam raporunu bana sunduğun zaman onu çok ciddi bir dikkatle düşüneceğim."
"Ve üstüne işlem yapılmaz diye mi yazacaksın?" diye sordu Preston.
Harcourt Smith'in gülümsemesi güvenli ve tehlikeliydi. "Kesin değil. Senin yazdığın her raporda başkalarının yazdığı raporlar gibi kendi değerine göre muamele görür. Şimdi bu komplo iddialarını destekleyecek biraz kanıt bulmanı öğütlerim sana. İlk önceliği buna tanı."
Preston ayağa kalkarken "Pekala," dedi. "O işe sarılırım."
"Öyle yap," diye karşılık verdi Harcourt Smith.
Preston çıkınca genel müdür yardımcısı dahili numaralar cetveline baktı, personel servisinin başkanına telefon açtı.
Ertesi gün, yani ayın 15'i olan Perşembe günü, Paris'ten gelen British Midland Hava Yolları uçağı Birmingham'ın Batı Midland Havaalanı'na iniş yaptı. Yolcular arasında Danimarka pasaportu taşıyan genç bir adam vardı. Pasaporttaki ad da Danimarkalı ismiydi. Birisi meraklanır da onunla Danimarkaca konuşmaya kalkarsa genç adam akıcı bir dille cevap verebilirdi. Annesi Danimarkalıydı aslında, ondan bu dili öğrenmişti. Sonra çeşitli dil okullarında geliştirmiş, Danimarka'ya yaptığı birkaç yolculuk sonucunda da kusursuzluk düzeyine vardırmıştı. Ama babası Almandı. Genç adam 2. Dünya Savaşı'ndan epey sonra Erfurt'ta doğmuş ve büyümüştü. Yani Doğu Almandı. Ayrıca Doğu Alman SSD haber alma örgütünün de kurmay subayıydı. Kendisine verilen bu İngiltere görevinin önemi konusunda hiçbir fikri yoktu. Öğrenmek niyetinde de değildi. Verilen talimat basitti. O da onu harfi harfine uyguladı. Gümrük ve göçmenlik kontrolünden kolaylıkla geçti. Bir taksi çağırdı. New Street'teki Midland Oteli'ne gitmek istediğini söyledi. Yol boyunca ve otelde kaydını yaptırırken alçıya alınmış olan sol kolunu kullanmamaya dikkat ediyordu. Bavulunu asla kırık olan sol eliyle kaldırmaması konusunda uyarmışlardı onu. Uyarı da gerekiyorsa tabii. Odasına girdiğinde kapıyı kilitledi, güçlü çelik kesme aletini çantasından çıkarıp alçı üzerinde çalışmaya başladı. Ön kolun iç kısmından işaretlenmiş çizgi üzerinden kesmeye koyuldu. Kesme işi bittiğinde araya keskiyi sokup alçıyı biraz aralayarak kolunu içinden çıkardı. Boş alçıyı plastik bir torbaya soktu, o torbayı yanında getirmişti. Bütün öğleden sonrayı odasında geçirdi. Otelin gündüzcü kadrosunun kendisini alçısız görmemesini sağladı. Sokağa ancak gece olduktan sonra çıktı. Artık gececiler devralmıştı nöbeti çünkü.
New Street'teki gazete satan kulübe istasyonun yakınındaydı. Randevu yeri orasıydı. Kararlaştırılan saatte siyah deriden motosiklet giysileri giymiş bir adam yaklaştı. Mırıltı halindeki paralolar birkaç saniye ancak sürdü. Plastik torba el değiştirdi. Sonra da deri giysili adam uzaklaştı. Olay gelip geçenlerin hiç dikkatini çekmemişti. Şafak sökmesine bir saat kala otelde gececiler hala nöbetteyken Danimarkalı oteli terk etti. Erken saatte Manchester'a kalkan trene bindi. Ülkeden oradaki havaalanından çıktı. Oradaki görevler onu ne alçılı ne de alçısız olarak daha önce de ömürlerinde görmemişlerdi. Güneş batarken Hamburg üzerinden Berlin'e varmıştı. Duvarı Charlie kontrol kapısından geçti. Öbür tarafta kendisini bekleyenler karşıladı, raporunu dinlediler. Sonra da onu alıp götürdüler. Kurye 3 teslimatını yapmıştı. John Preston'ın canı sıkkın, keyfi de iyice kaçıktı. Tommy ile geçirmek üzere izin almayı planladı. Hafta mahvoluyordu. Salı gününün yarısı zaten Harcourt Smith görüşmesiyle geçmiş, Tommy hep televizyon seyretmek zorunda kalmıştı. Preston çarşamba sabahı Madame Tussaud'un Balmumu Müzesi'ni gezme konusundaki kararlarını iptal etmemekle direndi. Ama öğleden sonra yine büroya uğrayıp yazılı raporunu bitirmek zorundaydı. Personelden Crichton'ın mektubunu odasına girer girmez masasının üzerinde buldu. Okurken inanamadığını hissediyordu. Tabii yazı yine her zamanki gibi mümkün olan en dostça ifadeyle yazılmıştı. Dosyalar incelenirken büronun Preston'a 4 hafta izin borçlu olduğunun anlaşıldığını, servisin bu konudaki kurallarını elbette Preston'un da bildiğini, izinlerin ertelenmesinin belli nedenlerden ötürü hoş karşılanmadığını, tüm izinlerin belli bir zamana kadar kullanılıp bitirilmiş olması gerektiğini sayıp döküyordu. Kısacası Preston'ın bu 4 haftalık iznini hemen alıp kullanması istenmekteydi yarın sabahtan itibaren. Sersem budalalar diye sövdü genel olarak hepsini. Bu herifler kendi başlarına kalsalar tuvaletin yolunu bile bulamazlar. Personele telefon açtı. Crichton'ın kendisiyle konuşmakla direndi. Tim, ben John Preston. Bak bu mektubun ne işi var benim masamda? Ben şimdi izin falan alamam. Elimde bir vaka var. Tam orta yerindeyim. Evet biliyorum, izinlerin ertelenmemesi önemli. Ama bu vaka da önemli. Hem de ondan çok daha önemli. Bürokratın açıklamalarını dinledi. Ertelenen izinlerin sistemi nasıl bozduğunu, nasıl tüm izinlerin aynı zamana yığıldığını, sonunda adamın sözünü kesti. Bak Tim, gel işi kısa keselim. Sen Brian Harcourt Smith'i ara, üzerinde çalıştığın vakanın önemini o da onaylayacaktır. Ben iznimi yazın da alırım. John dedi Tim Crichton yumuşak bir sesle. O mektup sana zaten Brian'ın özel emri üzerine yazıldı. Preston birkaç saniye boyunca elindeki telefona baka kaldı. Anlıyorum dedi sonunda, telefonu kapattı. Kalkıp kapıya doğru yürürken Bright arkasından nereye gidiyorsun diye seslendi. Sert bir içki içmeye dedi Preston. Öğle saatini epey geçmişti. Yemeklerini geç yiyenlerin kalabalığı çıkmış ama akşam içkisini erken içmeye gelenler henüz sökün etmemişti. Bir köşede Charles sokağından iki kişi kafa kafaya vermiş konuşuyorlardı. Preston bar taburelerinden birine oturdu. Yalnız kalmak istiyordu. Viski dedi, duble olsun. Yanı başından bir ses bana da aynısı deyiverdi. Hem ısmarlama sırası bende. Preston dönünce K7'den Barry Banks'le burun buruna geldi. Merhaba John dedi Banks. Lobiden geçiyordum. Senin buraya inmekte olduğunu gördüm. Sana bir haberim var da. Patron sana büyük minnet duyuyor. Ha şu mesele bir şey değil. Yarın bir ona bırakırım dedi Banks. Zahmet etme. Preston'ın sesi öfkeliydi. Şu anda burada benim 4 haftalık iznimi kutluyoruz. Yarından başlıyor. Zorunlu izin şerefe. ''Neden yakınıyorsun?'' dedi Banks. ''Herkes can atıyor buradan uzak kalmaya.'' Preston'un pek öfkeli olduğunu çoktan fark etmişti. Nedenini anlamaya uğraşıyordu. Preston'a söyleyemediği şey, Sir Nigel Irwin'den bu elemanı Harcourt Smith'in istemediği bu ajanı gözlemesi, olup biteni kendisine bildirmesi konusunda emir aldığıydı. Bir saat ve 3 viski sonra Preston'un tatsızlığı hala geçmemişti. İstifa etmeyi düşünüyorum dedi birden. Genelde iyi bir dinleyici olan ancak bilgi almak gerektiğinde söz söyleyen Banks ilgilenmişti.
Oldukça atak bir hareket dedi. Durum o kadar mı kötü?
Bak Barry, ben 20.000 kademden atlamaktan ürkmem. Paraşüt açıldığında aşağıdan bana ateş eden olsa da fazla dert etmem. Ama ateş benim kendi tarafımdan, kendi cephemden açılıyorsa ona dayanamıyorum. Saçma mı düşünüyorum?
Bana haklısın gibi geliyor dedi Banks. Kim ateş ediyor?
Yukarıdaki züppe diye omurdandı Preston. Yine hoşlanmadığı bir rapor verdim.
Yine mi işlem dışı bıraktı?
Preston omuz silkti. Bırakacak.
Kapı açıldı. İçeriye yukarıdan gelen bir grup girdi. Brian Harcourt Smith aralarındaydı.
Çevresinde bölüm başlarından birkaçıyı da Preston içkisini dikip bitirdi.
Senden üzülerek ayrılmak zorundayım dedi Banks'e. Bu gece bizim oğlanı sinemaya götürüyorum.
O gittikten sonra Barry Banks de içkisini bitirdi. Yeni gelen kalabalığın kendisini aralarına çağırmalarına fırsat vermeden çıktı odasına gitti. Oradan Sentinel binasına telefon açtı ve Sir Nigel'la uzun uzun konuştu.
Binbaşı Petrovski, Cherry Hay sokağına gece yarısından sonra döndü. Siyah deri giysilerle kask ve maske BMW'nin yanına Tedford'daki garaja bırakılmıştı. Ford arabasıyla sessizce gelip kendi garajının önündeki betona park ettiğinde üzerinde ciddi bir takım elbise ve hafif bir pardüsü vardı. Kimse onu fark etmedi. Ne onu ne de elindeki plastik torbayı. Kapıyı arkasından iyice kapadıktan sonra üst kata çıktı. Elbise dolabının en alt çekmecesini açtı. Orada Sony marka transistörlü radyo duruyordu. Yanına da boş alçıyı yatırdı. Çekmecedekilerin ikisini de kurcalamadı. İçlerinde ne olduğunu bilmiyor, bilmek de istemiyordu. O montajcının işiydi. O da tüm teslimat bitmeden gelmeyecekti. Yatmadan önce kendine bir fincan çay yaptı. Hepsi 9 kurye olacaktı. Bunun anlamı 9 randevu ve buluşma gerçekleşmezse diye 9 da yedek randevuydu. Hepsini iyice ezberlemişti. Ayrıca 6 randevu daha ezberlemişti. Bunlar gerekirse kullanılacak 3 fazladan randevuyla onların yedekleriydi. Onların da bir tanesi kullanılacaktı kesinlikle. Kurye 2 gelmemişti çünkü. Petrovski'nin hiçbir fikri yoktu o kuryenin neden başarısızlığa uğradığı hakkında. Ta uzaklarda Moskova'da binbaşı Volkov biliyordu ama Moskova'ya Glasgow konsolosluğundan tam rapor gitmişti. Konsolos hükümetine ölen denizcinin kişisel eşyalarının Patrick polis merkezinde kilit altında tutulduğuna dair güvence vermişti. Eşyalar yeni bir habere kadar orada bekleyecekti. Petrovski kendi zihinsel listesini yokladı. Kurye 4'ün gelmesine 4 gün vardı. Buluşma yeri Londra'nın batı kesimiydi. Uykuya daldığı sırada ayın 16'sı şafak vaktiydi. Uyurken kulağına evlere süt dağıtmaya gelen kamyonetin sesi geldi. Bu kez Banks daha açık oynuyordu. Preston yanında Tommy ile cuma öğleden sonra evine döndüğünde onu apartmanın girişinde kendisini bekler buldu. Preston'la oğlu o gün Hendon Uçak Müzesi'ne gitmişlerdi. Çocuk geçmiş yılların savaş uçaklarını görünce büyüdüğü zaman pilot olmak istediğini açıklamıştı. Babası onun geçmişte en azından 6 kez meslek kararı değiştirdiğini biliyordu. Yıl sonu gelmeden bundan da vazgeçeceğinden emindi. İyi bir gün geçirmişlerdi. Banks çocuğu görünce şaşırır gibi oldu. Onu orada bulmayı beklemiyordu herhalde. Gülümseyip başını salladı. Preston da onu oğluna bizim bürodan bir arkadaş diye tanıttı. Bu kez ne var diye sordu Preston.
Bir iş arkadaşım seninle tekrar konuşmak istiyor dedi Banks dikkatle.
Pazartesi iyi mi diye sordu Preston.
Pazar günü Tommy ile geçirdiği hafta sona eriyordu. Çocuğu Mayfair'e götürüp Julia'ya teslim edecekti.
Aslında seni şimdi bekliyor.
Yine bir arabanın arka kanepesinde mi?
Chelsea'de tuttuğumuz küçük bir apartman dairesinde.
Preston içini çekti, bana adresi ver. Sen Tommy'ye dondurmacıda bir dondurma ısmarlarken ben gider konuşurum.
Bir sormam gerek dedi Banks.
Yakındaki telefon kulübesine yürüdü, telefonunu etti. Preston'la oğlu onu kaldırımda beklediler. Banks geri döndüğünde başını salladı. Oldu diyerek Preston'a bir kağıt uzattı. Preston arabasına binip sürerken Tommy de Banks'e en sevdiği dondurmacının neresi olduğunu tarif ediyordu. Daire küçük, dikkat çekmeyen bir yerdi. Chelsea Manor sokağında modern bir apartmandaydı. Sir Nigel kapıyı kendisi açtı. Yine her zamanki gibi nazikti. Sevgili John, gelmen ne büyük bir nezaket. İnsanı oraya eli ayağı bağlı dört kabadayının omzunda getirseler, o yine gelmen ne büyük nezaket derdi herhalde. Küçük salonda karşılıklı oturduklarında patron ona raporunun orijinal kopyasını uzattı. İçten teşekkürlerimle, gerçekten son derece ilginç. Ama anlaşılan pek inanılırlığı yok. Sir Nigel genç adama keskin gözlerle baktı ve sözcüklerini dikkatle seçti.
Ben pek o kanıda değilim.
Sonra gülümsedi, konuyu değiştirdi.
Şimdi lütfen Barry hakkında kötü düşünme ama gözünü senden ayırmamasını ona ben söyledim. Anladığıma göre son zamanlarda işinde pek mutlu değilsin.
Şu anda işimde değilim efendim, zorunlu izindeyim.
Öyle görünüyor, Glasgow'da olan bir şey yüzünden mi?
Size geçen haftaki Glasgow olayının raporu gelmedi mi? Bir Rus gemi adamıyla ilgiliydi, adamın kurye olduğuna inanıyorum. Bu herhalde altıyı ilgilendirir değil mi?
Yakında gelir ve geldiği zaman da ilgilendirir tabii dedi Sir Nigel dikkatle. Bana olayı anlatabilir miydin?
Preston en başından başladı, hikayeyi ta sonuna kadar anlattı bildiği kadarıyla. Sir Nigel düşüncelerine dalmış gitmiş gibiydi. Beyninin yarısı söylenen kelimeleri dinliyor, öbür yarısı gereken hesaplamaları yapıyordu. Buna kalkışmazlar aslında. Yoksa kalkışırlar mı diye düşünmekteydi. Dördüncü protokolü ihlal etmeye han, yoksa yaparlar mıydı? Çaresiz insanlar bazen çaresiz hareketlere kalkışırlardı. Bu ara birçok alanda, besin üretiminde, ekonomide, Afganistan'da, SSCB'nin durumunun parlak olmadığına inanmak için de her türlü neden vardı. Preston'un susmuş olduğunu fark etti.
Ne sonuç çıkarıyorsun bütün bunlardan diye sordu.
Bence Semyonov ticari filoda tayfa değil, bir kuryeydi. Bu kesin sanıyorum. Bence elindekini korumak için böyle kendini feda edercesine uğraşması, hayatına son vermesi, bizim tarafımızdan sorguya çekileceğine inanmış olmasından ileri geliyor. Bunu da ancak kendisine verilen görevin çok önemli olduğunu söylemişlerse yapar.
Akla yakın dedi Sir Nigel. O halde...
O halde bu polonyum diskini alacak bir kimsenin de var olduğuna inanıyorum. Ya bir randevu sonucu ya da Semyonov'un bıraktığı yerden alacak biri. Demek ki adam burada, İngiltere'de. Bence onu arayıp bulmaya çalışmamız gerek.
Sir Nigel dudaklarını yaladı.
Birinci sınıf bir illegalse onu bulmak saman yığınında iğne aramaya benzer diye mırıldandı.
Bunu biliyorum.
Zorunlu izne yollanmamış olsan ne yapmak üzere yetki isterdin?
Sir Nigel, bence o bir tek polonyum diski tek başına kimsenin işine yaramaz. Bu illegal ne peşindeyse onu gerçekleştirmek için başka parçalara da ihtiyacı var. Görünüşe göre Semyonov'u yollayanlar Sovyet Büyükelçiliği'nin diplomatik kuryesini kullanmama konusunda ilke kararı almışlar. Nedenini bilmiyorum. Aslında küçük, kurşun kutuda bir parçayı İngiltere'ye diplomatik kuryeyle yollamak, sonra da kendi S elemanları tarafından bir yere bıraktırmak çok daha kolay olurdu. Kendi kendime bunu neden yapmıyorlar diye soruyorum. Bunun da en kestirme cevabı bilmiyorum demek oluyor.
Doğru dedi Sir Nigel. O halde
kendi başına işine yaramayan bir parça geldiğine göre diğerleri de var demektir. Bazıları belki gelmiştir bile. Ortalamalar yasasına göre bazıları da daha gelecek olabilir. Anlaşılan bunları taşıyıcılar getiriyor. Bu kuryeler zararsız tayfa kılığında ya da tanrı bilir başka ne kılığında geliyorlar.
Senin yapmak istediğin de diye sordu Sir Nigel.
Preston içine derin bir soluk çekti. Yapmak isteyeceğim şey son 40-50 ya da 100 günden bu yana Sovyetler Birliği'nden tüm girişleri taramak olurdu dedi. İnsan sokak serserilerinin ikinci bir soygununa rastlamayı umamaz ama belki başka bir olay yer almıştır. Olmamışsa o zaman SSCB'den ve tüm Doğu blokundan girişleri sıkı kontrol altına almak, gelecek bir parçayı yakalamak isterdim. C5C'nin başı olarak bunu yapabilirdin.
Ve şimdi bunu yapma fırsatı bulamayacağına inanıyorsun.
Preston başını iki yana salladı. Yarın iş başı yapmama izin verseler bile beni bu görevden alacaklarından eminim. Vaka benim sorumluluğumdan çıkacak. Galiba ben ortalığı velveleye veren biriyim ve hep suyu dalgalandırıyorum.
Sir Nigel başını düşünceli düşünceli salladı. Servisler arasında sıkı fıkılık pek nezaket kurallarına sığmaz dedi yüksek sesle düşünüyormuş gibi. Benim hesabıma Güney Afrika'ya girmeni istediğim zaman Sir Bernard onaylamıştı talebimi. Daha sonra öğrendim ki seninle bu ilişkimiz geçici bile olsa biraz düşmanlık duyguları doğurmuş Charles sokağında. Kardeş serviste açık bir kavgaya tutuşmak istemem ama öte yandan ben de senin görüşüne katılıyorum. Bu iceberg'in dip tarafı görünen tarafından daha büyük olabilir. Kısacası senin daha 3 hafta iznin var. O süreyi bu vaka üzerinde çalışarak geçirmek ister misin?
Kimin hesabına diye sordu Preston şaşkınlıkla.
Benim dedi Sir Nigel. Sentinel'e gelemezsin. Seni görürler. Laf yayılır.
O halde nerede çalışacağım?
Burada. Burası küçük ama rahattır. Senin isteyeceğin bilgileri benim de istemeye hakkım var. Sovyetlerden ya da Doğu blokundan gelen herhangi birini ilgilendiren yazılı ya da bilgisayarlı bilgileri isteyebilirim. Seni dosyalara ya da bilgisayara götüremeyeceğimize göre yazıları sana getiririz. Ne diyorsun?
Charles sokağı duyarsa beşle işim bitik demektir dedi Preston. Maaşını, emekliliğini, bu yaşta yeni bir iş bulmanın zorluklarını Tommy'yi düşünüyordu.
''Şimdiki yönetimle Charles'taki şansın zaten ne kadar sence?'' diye sordu Sir Nigel.
Preston kısaca güldü. ''Fazla uzun sayılmaz. Peki kabul efendim, yapacağım. Bu vakayı bırakmak istemiyorum. Bir şeyler gömülü bunun altında.''
Sir Nigel başını beğeniyle salladı.
''Azimli adamsın John. Hoşlanırım azimden. Genellikle sonuç verir. Pazartesi 9'da burada ol. İki adamım seni bekliyor olacak.'' Onlara ne istediğini söyle, sana getirecekler.
30. ayrımın sonu. Sayfa 297.